Ayrım 2.
Ah keşke Paris'in sebze pazarında kullanılan sözcüklerle konuşabilsem, der Montaigne. Ve Platon'un düşüncelerini anlatırken o sözcükleri kullanmaktan çekinmez. Bütün yaşanmış gerçek düşünceler gibi Montaigne'in düşüncesi de çokluğun kullandığı dile başvurmuş, herkesin konuşmasına uymakla kendi rengini yitirmemiş. Tersine daha fazla bulmuştur. Denemelerin her satırında Montaigne babacan bir eda ile hep serbest düşün, rahat söyle der gibidir. Avrupa'da çokları Montaigne'i bir filozof saymaz. Onu daha çok edebiyata mal ederler. Filozofu bir düşünce sistemi kuran diye alırsak Montaigne gerçekten Descartes, Hegel, Kant, Comte gibi filozofların yanına girmez. Kendi de zaten bu birlikteliğe razı olmaz. Montaigne'in sistemi olsa olsa hiçbir sisteme girmeden düşünme yoludur. Ona göre insan düşüncesi sistemleri kırarak gelişir çünkü hiçbir sistem hayatı ve insanı bütün zenginliğiyle kucaklayamaz. Montaigne'in istediği her gün her şeyi yeni baştan düşünebilmektir. Fakat Montaigne'in her şeyin doğruluğundan her zaman kuşku duyması kendi bulduğu gerçek karşısında bile dudak büküp ne bileyim demesi önceden verilmiş bir karara, bir sistemli davranışa benzemiyor. Böyle bir davranıştan ancak babasının hatırı için yazdığı Raymond Sebond'a övgüsü kitap 2 bölüm 12 dolayısıyla söz edilebilir. Ama orada da Montaigne insan aklından kuşku duyarken aynı akla yeni ipuçları vermekte, dokunulmadık yeni gerçekler ortaya koymaktadır. Denemelerde hiçbir kuşkunun, kararsızlığın izini taşımayan, her biri bir sistemin temeli olacak kadar sağlam, kendinden emin hükümler çoktur. Ruhla bedenin ayrılmazlığı, hayatın sürekli bir değişme olduğu, doğanın aşılmakla değil ona uyulmakla yenilebileceği gibi. Filozofu yalnızca sistem kuran değil, bize düşünmesini öğreten adam olarak görenler içinse asıl filozof Montaigne, diğerleri sistemciler, daha çok bilim adamlarıdır. Gerçekten de denemelerin asıl gördüğü iş, bize bir tek insanı, ki Montaigne'in asıl istediği güya buydu, bir düşünüşü, bir bilgi yolunu tanıtmaktan çok, hepimizin günlük hayatına kadar inerek, bizi yaşarken düşünmeye, düşünürken yaşamaya, kendi kendimizin düşüncesini aşmaya sürmesidir. Hiçbir sorunda Montaigne, ben sizin yerinize düşünmedim, düğümü çözdüm, siz artık düşünmeyin, yalnızca benim dediğime uyun demez. Hep, bakın düşündükçe neler çıkıyor ortaya. Siz de bir düşünün, kendi içinize ve çevrenize bakın. İpucu isterseniz işte benimki, işte Sokrates'inki, işte falan köylününki der gibidir. Bir adım, bir adım daha derken kendimizi Montaigne'le birlikte hayata, insan düşüncesinin çıkabildiği tepelerin birinde bakar buluruz. Montaigne bir ahlakçı olarak da sistemli değil, hele dogmatik hiç değildir. Yıl 1952. Ön söz 4. Cem Yayın Evi'ne hazırladığım bu son baskı için Montaigne'in bahçesinde bir hayli dolaştım yeniden. Neden derlemediğime şaştığım ne yapraklar buldum ve bir kez daha anladım ki insan gibi tükenmez bir madem bu denemeler. Okuyup bir köşeye bıraktığınız kitaba Montaigne gizlice gelip bir şeyler daha ekliyor sanki zaman zaman. Bir tek insan bütün insanlık serüvenini taşıyor bu kitapta. Bir tek insan hep kendisi kalarak en değişik, kendinden en uzak insan hallerine girip çıkıyor. İnsanların yarattığı tanrıların hiçbirini küçümsemeden ama hiçbirine bağlanmadan bütün inançları süzüyor merakla. Kitaplığının penceresinden hiç alay ederek değil ama hep gülümseyerek seyrediyor alaca bulaca dünyamızı. Solukları tükenen, sorunları tükenmeyen insanları. Kaşlarını çatarak baktığı kişiler yalnız kendi inançları ve çıkarları için başkalarını asıp kesenler, bir de kendilerini bilmeden bilgin geçinenler, ders almasını bilmeden ders verenler. Yalnız onlardan söz ederken tutamıyor öfkesini. Hoşgörülülüğünü onlardan esirgiyor yalnız. Düşünce derinliği, bilgi zenginliği, anlama gücü ne kadar büyük olursa olsun, Montaigne ne bilgin denebilir ne de filozof. Kendisinin de hiç istediği yok zaten öyle denilmesini. Eğitmek, öğretmek, sorunları çözmek, yol göstermek değil. Olsa olsa uyarmak onun istediği. Ona göre kimse kimseyi değil, herkes kendi kendisini adam eder, etmelidir. Adam olmaksa kendini bilmekle başlar zaten onun için ve kendi gözüyle dünyadan görebildiği kadarını insanlara duyurmakla biter. Montaigne çevirileri yıllar yılı, zor olduğu kadar da tatlı bir uğraş oldu benim için. Çevirdikçe sevdim, sevdikçe çevirdim onu. Güzelim dilini hala rahatça anlar duruma gelmiş değilim. Ona söylemediğini söyletmek korkusuyla çevirmediğim, çevirip bastırmadığım parçalar çevirdiklerimden daha fazladır. Biz daha dün yaşayan yazarlarımızı, Ahmet Haşim'i bile yeni Türkçe'ye çevirirken Fransızların Montaigne'inin 400 yıl önceki dilini yeni Fransızca'ya çevirmeye kıyamıyor ya da cesaret edemiyorlar. Montaigne'in uydurduğu sözcükler bir yana, anlamları çok değişmiş ya da hiç kullanılmaz olmuş deyimler bir hayli şaşırtıp oyalıyor insanı. Ama öyle sıcak bir iştenliği var ki bu dilin seve seve uğraşıyorsunuz özüne varmaya. Çok yerde Montaigne'i kendi çağında İngilizce'ye çeviren Florito'ya başvurduğum oldu. Ama o da çok kez Montaigne'in sözcüklerine kıyamayıp olduğu gibi almış kendi diline. Yıl 1970, Sabahattin Eyüboğlu. Montaigne'in yaşamı 1533. Michel de Montaigne doğuyor ve Papestus köyünde bir süt nineye gönderiliyor. 1535. Michel, Fransızca bilmeyen Horstanus adlı bir Alman eğitmenine veriliyor. Bu eğitmen, Michel'in babasının İtalya'da gördüğü yeni bir yöntemle çocuğu hep Latince konuşarak yetiştiriyor. 1539. Michel, 6 yaşında Fransa'nın en iyi kolejlerinden birine, Guyenne Koleji'ne giriyor. Burada 7 yıl okuyor, Latin şiirinin tadına varıyor ve biraz da Yunanca öğreniyor. 1546. Bordeaux'ta Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okuyor. 1548. Bordeaux'ta isyan, Michel Toulouse'da hukuk okuluna gidiyor. 1554. Montaigne'in babası Bordeaux Belediye Başkanı oluyor. 1555. Montaigne babasıyla Paris'e gidip geliyor. 1557. Bordeaux Belediye Meclisi'ne giriyor. 1558. Montaigne ile La Boite arasındaki büyük dostluk başlıyor. 1559. Bordeaux'ta mezhep kavgaları, bir tüccar diri diri yakılıyor. Amyot, Plutarkos'un hayatlarını Fransızca'ya çeviriyor. Montaigne'in en çok seveceği, okuyacağı kitap bu olacak. 1561. Bordeaux Belediye Meclisi Montaigne'i önemli bir görevle saraya gönderiyor. La Boite'yi siyasal hayata giriyor. 1562. Protestanlara karşı şiddet hareketleri başlıyor. Montaigne, Rouen şehrini protestanlardan almaya giden kral ordusuna katılıyor. 1563. Montaigne, Bordeaux'a dönüyor, La Boite'ye ölüyor. 1565. 9. Charles, Bordeaux'a gelip bir süre kalıyor. Montaigne, François de la Chassaigne'la evleniyor. 1568. Babası ölüyor. Miras 5 erkek, 3 kız kardeş arasında bölünüyor. Michel, Montaigne çiftliğinin sahibi oluyor. 1569. Montaigne, babasının isteğiyle yaptığı Raymond Sebond'un Trilogia üzerine bir eserinin çevirisini bastırıyor. 1570. Montaigne, Bordeaux Belediye Meclisi'ndeki görevinden istifa ederek Paris'e gidiyor. La Boite'nin Latince şiirleriyle çevirilerini bastırıyor. Montaigne'in ilk kızı doğup 2 ay sonra ölüyor. 1571. Montaigne çiftliğine çekiliyor ve kütüphanesine şu Latince kitabeyi yazıyor. 1571 yılı. Michel de Montaigne, 38 yaşında. Doğum yıl dönümünden bir gün önce meclisteki kulluğundan ve memuriyetinden bıkmış, fakat sapasağlam olarak kitapları arasına dönüyor ve geri kalan günlerini orada sessizlik içinde geçirmeye karar veriyor. 1572. Saint Barthélemy Kırımı Montaigne denemelerini yazmaya başlıyor. Plutarkos'un ahlaki eserlerinin çevirisi çıkıyor ve Montaigne'in elinden düşmüyor. 1573. İç Savaş. Montaigne kralın ordusuna katılıyor, görevle Bordeaux'a gönderiliyor. 1574, Montaigne'in dördüncü kızı doğup 3 ay sonra ölüyor. 1575, Montaigne Paris'e gidiyor. 1576, Montaigne, Priyon felsefesiyle yakından ilgileniyor, Raymond Sebond'un üstüne babasına söz verdiği eseri yazmaya başlıyor. 1577, Montaigne'in beşinci kızı doğup bir ay sonra ölüyor. Henry de Navarre, Montaigne'e yüksek bir rütbe veriyor. Montaigne ilk kez kum sancılarına tutuluyor, denemelerine devam ediyor. 1578, Montaigne küçük bir orman satın alıyor. 1579, Montaigne kendini en çok anlattığı denemelerini yazıyor. 1580, denemeler ilk kez iki cilt halinde basılıyor. Montaigne İsviçre'ye, İtalya'ya gidiyor. Paris'e dönüp kitabını krala sunuyor. Kral beğeniyor. 1581, Montaigne evine dönüyor. 1582, Montaigne Bordeaux Belediye Başkanı oluyor. Denemeleri birçok eklemelerle yeniden bastırıyor. 1583, Montaigne'in 6. kızı doğuyor ve birkaç gün yaşıyor. 1584, Navarre kralı, sonraki 5. Henry, Montaigne'in çiftliğine gelip 2 gün kalıyor. 1585, Montaigne, Mareşal Matignon'la mektuplaşıyor. İç savaşta önemli roller oynuyor. Bordeaux'ta veba çıkıyor. Montaigne görevi başına gelemiyor. Başkanlığı bitinceye kadar yakın bir kasabada kaldıktan sonra ailesini alıp veba bölgesi dışına çıkıyor. 1586, Montaigne tarihçileri okuyor. 1587, Henry de Navarre tekrar Montaigne'in çiftliğine geliyor. 1588, Montaigne denemelerin dördüncü baskısı için Paris'e gidiyor. Yolda ligciler tarafından soyuluyor. Paris'te denemelerin hayranlarından Mademoiselle de Gournay ile tanışıyor. İç savaş şiddetleniyor. Montaigne kralla birlikte Rouen'e gidiyor. Tekrar Paris'e dönüşünde bir gün için Bastille atılıyor. 1589, Montaigne evine çekilip kitap okuyor, denemelerin yeni bir baskısını hazırlıyor. Birçok eklemeler yapıyor. Kitap en olgun şeklini buluyor. 1590, Montaigne'in kızı evleniyor. Yeni kral 4. Henry Montaigne'e mektup yazıyor. Yanına çağırıyor. Montaigne gidemiyor. 1591, Montaigne'in kızının bir kızı doğuyor. 1592, Montaigne ölüyor. Albert Thibaudot'tan özetlenmiştir. Montaigne üzerine düşünceler. Denemelerde gördüğüm her şeyi Montaigne'de değil, kendimde buluyorum. Pascal. Bir kitap buldum burada. Montaigne'in kitabı. Yanıma almadım sanıyordum. Ama ne hoş adam. Ne zevk onunla birlikte olmak. Mim de sevigine. Montaigne, o hoş sohbet insan, bazen derin, bazen sudan kuşku duymasını bilmiş, burnu bile kanamadan. Voltaire. Eminim alışacaksınız Montaigne'e. İnsanoğlu ne düşündüyse onda var. Ve bu o kadar güçlü biçem zor bulunur. Bir şey öğretmiyor. Çünkü hiçbir şeyi kestirip atmıyor. Doğmacılığın tam tersi. Mağrur adam. Ama kim mağrur değil ki? Alçak gönüllü görülenler büsbütün mağrur değiller mi? Her satırında ben kendim diye konuşuyor. Ama ben kendim demeden hangi bilgiye varılabilir? Haydi bırakın Allah aşkına hocam. Filozofun, metafizikçinin bundan iyisi görülmemiş. Mim du defant. Montaigne, o tanrı gibi adam, 16. yüzyılın karanlıkları içinde tek başına diri ve tertemiz bir ışık saçmış, dehası ancak zamanımızda gerçek ve felsefi düşünce boş inançların, geriliklerin yerini alınca anlaşıldı. Grimm. Montaigne'in düşünceleri yanlış ama güzel. Malebranche. Yazarların çoğunda yazan adamı görüyorum. Montaigne'de ise düşünen adamı, Montesquieu. Çocukken babamın kitaplığında bana denemeler, çevirisinin perişan bir cildi kalmıştı. Yıllar sonra kolejden çıkışımda bu cildi okudum ve ötekilerini arayıp buldum. Bu kitapla ne büyük haz ve hayranlık saatleri geçirdiğimi hatırlıyorum. Bu kitabı yaşadığım başka bir hayatta yazmışım gibi geliyor.